5. bölümde ise kitabı ve Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Büyük sıkıntı döneminin korkunçluğunu ve şiddetini artıran bazı faktörler de vardır. İlk olarak kutsal ruh artık şeytanı zapt etmeyecektir. Yani kutsal ruh dünyayı terk mi edecek? Hayır, değil. O Pentekost gününden önce de dünyadaydı, ancak Pentekost gününde imanları Mesih'in bedenine vaftiz yoluyla katmak, onları doldurmak, bu dünyada yönlendirmek gibi yeni görevler üstlendi. İnanlar topluluğunu dünyadan alıp çıkaracak olması onun da ayrılacağı anlamına gelmez. O yine burada olacak, ancak kötü olanı engellemeyecektir. Başka bir deyişle o dönemde insanlar da şeytan da istediğini yapacak. Bu nedenle ben burada kalmak istemezdim. İkinci olarak tuz ve ışık olan gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden gitmiş olacaktır. İnanlar topluluğu bugün dünyada çok az da olsa bir etkiye sahiptir, ancak yeryüzünden ayrıldığında o etki de kalmayacak. Üçüncüsü, şeytan zamanının kısa olduğunu bilir. Önceden hazırladığını yapacaktır. Tanrı tarafından serbest bırakıldığında da bu fırsatı değerlendirir. Dördüncü olarak kötü kişiler de hain planlarını uygulamakta serbest olacaklar. Yani Mesih karşıtı kısa bir süreliğine dünyadaki kontrolü eline geçirecektir. Beşinci olarak Tanrı doğrudan yargılayacaktır. Bunu Vahiy 6. bölüm 17. ayette şöyle görüyoruz. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Büyük sıkıntı döneminin bir fırtına kopar gibi aniden geleceğini sanmıyorum. Mühürler aşamalı ve mantıklı bir şekilde kronolojik olarak açılır. Açılmalar birer birer olur. Vahiy kitabının içeriği anlamlıdır. Bu bölümün metnine yaklaşırken 4. bölümden itibaren gelecekten söz ettiğimizi de belirtmek isterim. Bugün inanlar topluluğu dönemindeysek ve geleceğe bakıyorsak, bu mühürlerin, tasların, borazanların ve kişilerin hiçbirini günümüze getiremeyiz. Öyle inanıyorum ki şimdilik sahneye bakıyoruz ve bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Ancak birçok kişi bu bölümü yorumlarken bu olayların şu anda olduğunu öne sürer. Bu elbette ilgiyi uyandırarak kutsal kitap satışlarını artırabilir, ancak Yuhanna'nın burada söyledikleriyle ilgisi yoktur. Bunu 6. bölümden itibaren gelecekle ilgili bir kuram olarak dikkate almak isterim. Bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Yeni toplulukla ilgili vahiy bölümü tarih ile uyum içerisindedir, ancak bunu geleceğe uyarlayamazsınız. Peygamberliklerin yorumlanmasındaki iki önemli görüş, tarihe göre ve geleceğe göre yorumlayanlar arasındaki fark bu noktada belirginlik kazanmaktadır. Tarihe göre yorumlayanlar tüm bunların bir tarih olduğunu düşünür. Ancak bunların da önemli bir bölümünü tarihe uyarlayamayacaklarını görünce geleceğe göre yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bin yıllık döneme inanmayanlar buradan itibaren her şeyi tarihe mal etmeye çalışır. Sonuçta Dr. Welborn'a göre tarihe göre yorumlama taraftarı olanlardan ortaya çıkmış 50 kadar farklı görüş bulunmaktadır. Bunların 49'u, hatta hepsi, öyle inanıyorum ki yanlıştır. Vahiy kitabının kalan bölümünü tümüyle, yani tarihe göre yorumlayanların düzenlediği bir seminere de katıldım. Konuşmalar zaman zaman oldukça da komik bir hal alıyordu. Örneğin kutsal kitabın belirttiği gibi şeytanın dipsiz bir kuyuya atılması olayının daha önce olmuş olduğunu belirtiyorlardı. O zaman bunu ileri süren kişiye şunu sordum. Şeytanın bugün de sürmekte olan etkinliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Şöyle yanıtladı. Şeytan zincire vurulmuş durumdadır, ancak bu çok uzun bir zincir olduğundan etkide bulunabilmektedir. Bu çok uzun bir iple bağlanan bir ineğin çeşitli yerlerde otlayabilmesine benzer. Tüm dünyada otlayabileceğine göre sanırım şeytanın çok uzun bir zinciri var. Tarihsel yorumlarla yaklaştığımızda kutsal yazı yorumlarımızda yanlışlığa düşebiliriz. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu nokta buradan 20. bölümün sonuna dek olan olayların gelecekteki olaylar olduğudur. Burada kronolojik bir sıra izliyoruz ve bu oldukça da mantıklıdır. Bu olayların şimdi olduğunu söyleyemeyiz.
Vahiy 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde beyaz atlıyı görürüz. Şöyle yazar: sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Rab İsa Mesih 7 mühürlü kitabı alıp ilk mührünü açmaktadır. Onların tümünü sırayla açacaktır. O tam yetkilidir ve cennetteki her yaratık onun buyruğuna göre hareket etmektedir. 4 atlı yola çıkmaktadır. İlk mührü açıp git der. King James çevresinde Yuhanna'ya gel ve gör denmekte ise de gör kısmı kullanılmaz. Ve emir de cennetten geldiğine göre git demek daha uygun olacaktır. Yuhanna baktım ve duydum ifadelerinde kullanır. Bu da televizyon izlemek gibidir. Beyaz atın sürücüsü konusunda çok çeşitli yorumlar getirildi. ağır basan yorum bunun Mesih'i temsil ettiği yönündedir. 45. mezmur ile vahinin 19. bölümü düşüncelerini desteklemek için bu yorumcular kullanır. Bin yıllık dönemin öncesine ilişkin görüşü savunan günümüz yorumcuları bu atın sürücüsünün Mesih karşıtı olduğunu düşünmektedir. Birçok değerli yorumcu, Ironsides, Wellworth, Pentecost ile birlikte ben de bu görüşteyim. Mühürleri açan Rab İsa'nın hemen ata binip çıkması biraz güç görünür. Kanımca bu inanılması güç ve tutarsız bir davranış olurdu bence. O Mesih olduğunu iddia eden, ona benzeyen ve onun gibi çalışmaya çalışan Mesih karşıtıdır. Bugün hepimiz bir dünya diktatörlüğüne doğru gidiş içerisindeyiz. Tüm ulusların sorunları var. Hükümetler yaygın, yasa dışı hareketleri gerektiği gibi önleyememektedir. Mesih karşıtı bir zorba gibi görünmez. Şeytanın melekleri bile ışık meleğidir, borazanı, çatal tırnakları yoktur. Tersine dünyanın gördüğü, en çekici insanlardan biri gibi olacaktır. Dünya onu seçecek ve kendi adıyla geldiği için de alkışlayacaktır. Ancak kontrolü ele geçirince elbette ki dünya için bu kötü olacaktır. Mesih karşıtı barış ve birlik iddiasıyla gelecektir. Sanımca şu anda bu birliği sağlayabileceğini iddia eden biri çıkıp gelse kimse ona cennetten mi cehennemden mi geliyorsun diye sormaz. Mesih karşıtı gelip başa geçtiğinde barıştan söz edecek ve dünyada büyük sıkıntı dönemine girerken yeni bir çağa girdiğini düşünecektir. Büyük sıkıntı dönemi kuzu kılığında gelip aslan gibi son bulacaktır. Barış vaadinin dünyanın inanacağı büyük bir yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Bu atın üzerindeki Mesih olamaz. Çünkü Mesih tahttaki kuzu, Yahuda oymağının aslanı, Davut'un kökü olup bu olayları cennetten yönetmekte ve dört atlıya buyruk vermektedir. Mesih Vahiy kitabının 19. bölümde açıkça bellidir. Ancak burada belli olmamaktadır ve bu da onun Mesih değil taklidi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der, Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 4 yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday 1 dinara, 3 ölçek arpa 1 dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına gidecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider. Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemekte söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen 3 yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı, Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintliler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip
ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der. 5. mührün açılmasında şehitlerin duasında görürüz. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu sunak cennettedir ve Mesih'in dünyanın günahları için kendi kanını sunduğu yerdedir. Kanımca onun gerçek kanı cennettedir. Bunu İbraniler'de doğrulamama izin verin. İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada söze edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü. Ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Kimler saklanmaktadır? Kuzunun gazabından kaçanlar. Bu Tanrı'nın büyük gazap günüdür. Kuzunun gazabı çelişkili bir cümle gibi görünebilir. Tanrı'nın gazabı tüm eski antlaşma peygamberlerince de belirtilmiş olan Rabbin günüdür. O gün geldi. Burada ise ilginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı.
Elçi Yuhanna şöyle der: dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur, dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette: İsa bunu görünce kızdı, öğrencilerine bırakın çocuklar bana gelsin dedi. Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: dikkat, kuzu var. Genellikle şöyle yazarız: dikkat, köpek var. Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Pavlus Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. Vay sana ey Kefernahum dedi. Mesih Yaruşilim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor: onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm. Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor: ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri ders alın, Rab'be korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz, çünkü öfkesi bir anda alevlenir, ne mutlu ona sığınanlara.